90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 163. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 17 Nisan 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 19 Nisan 2024 Cuma. 163. bölümümüzde Coachella Müzik Festivali hakkında konuşacağız. O.J. Simpson'dan bahsedeceğiz. Nefis bir de buna bak önerilerimiz olacak. Haftalık popüler kültür podcastiniz Menemen yepyeni bölümüyle karşınızda. Özgür İnceoğulları ve bayramda bile çalışan arı gibi vızır vızır bir insan olan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Bu bayram meseleleri radyocular için şeydir, kanayan bir yaradır. Yani bayram hani bizim en coşkulu, en enerjik çalışmamız gereken dönemler oluyor. Bir bayram olmadı ki böyle ben de hiçbir şey yapmadan geçireyim. Ama işte bu işin fıtratında bu var.
Onu kabul ettik diyorsun. Daha önce de bahsetmiştim.
Ettik.
Daha önce de bahsetmiştim bundan. Evet, öyle bayramda mi? Çalışan tabii ki sadece radyocular değil, televizyoncular tabii da var. Başka medya çalışanları da var. Medyanın dışında da çok çalışan var aslında. Bayramda çalışan bir kitle var. Onlar tatil yapamadılar ama inşallah başka zamanlarda bunun bu tatili kaçırmanın acısını çıkarırlar. Burçin'cim, ana konularımıza geçmeden önce daha önceki bölümlerimizde konuştuğumuz bazı konularla ilgili bizi dinleyenlerden gelen ve tabii ki atlamak istemediğimiz geri dönüşler var. Bunlardan bahsedebilir miyim hemen açılışta?
Tabii lütfen.
Ama ondan önce şimdi havalar ısınıyor, işte bayram, tatil, İşte yaz geliyor falan filan. Böyle yaz parçalarından, yani hani şöyle demek istiyorum, pardon, yaz hitlerinden ufak ufak böyle şeyler var mı? İpuçları var mı? Bak şu parça bu yazın parçası olacak dediğin. Çıkıyor mu yavaş yavaş?
Yani bir takım kokular gelmeye başladı. Ama kokular çok keskin değil. Yani gelip geçici de olabilir. Ama bir şey tütüyor böyle ufak ufak. Bir iki şarkı var. Bunlar hani kesin yazı da görür, yazı da geçirir diyoruz. Ama genelde bu işlerin ayı işte, yani şimdi önümüzdeki bir ay. Yani Mayıs bitene kadar herkes elinin eteğindeki taşı dökecek. Daha Dua Lipa albüm çıkaracak. Çıkacak yeni albümler var, yeni şarkılar var. Daha sana bir yaz şarkısı söyleyemem ama mesela yazın playlistine girecek 2-3 şarkımız var cepte.
Öyle mi?
O kesin. Var.
Tamam, onu önümüzdeki bölümlerde bahsederiz. Şimdi dediğim gibi önceki bölümlerde konuştuğumuz bazı konularla ilgili geri dönüşler var. Onlara geliyoruz. Birincisi, geçtiğimiz bölümde yeni bir akış denemiştik. Müziğin hikayeleri dedik onun ismine de. Sen bir grubun hikayesini anlattın. Nirvana'nın hikayesine odaklandın. Ben de bir parçanın hikayesini anlattım. Don't Stop Believin'. Sonunda da sorduk, dedik ki bu tema sizce nasıl? Devam edelim mi buna? Diye sorduk. Sanırım görüşlerin tamamı, neredeyse tamamı pozitifti. Yani bu akışa, bu yeni akışa ara ara döneceğiz gibi duruyor. Şimdilik ayda bir olarak düşünüyoruz müziğin hikayelerini. Belki biraz daha sıklaştırabiliriz duruma göre. Bu bir, bu cepte.
Evet, bana gelen geri dönüşler de aynı pozitiflikte. Yani ben de merak ediyordum, hani insanlar sıkılır mı, merak eder mi diye. Hatta yani tam da konuştuğumuz gibi hikaye şeyleri var, siparişleri var. Onları toplamaya başladım ufak ufak.
Hikaye siparişi. Peki bu bir dedik, bu cepte dedik. İkincisi de şu, bölüm 161. O bölümün sonunda sen bir rapordan söz ettin. Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıkları dedin. İlginç bir sonuç vardı. Yüzdesel olarak bakıldığında Türkiye'de en çok televizyon izlenen şehir İzmir'miş bu rapora göre. Ve dedin ki, şöyle sordun, sevgili İzmirliler bize yardımcı olun, bunun sebepleri ne olabilir, nasıl görüyorsunuz bu sonucu? İlginç hipotezler geldi, bir tanesini paylaşayım çünkü uzaklardan geldi o hipotez, Belçika'dan geldi. Sevgili Doktor İsmail Yağız şöyle yazmış, kendisi de İzmirli bu arada, hani dolayısıyla Belçika'dan bir görüş geliyor ama İzmirli görüşü geliyor. İzmirli olup Belçika'ya gitmiş, orada yaşıyor. Neden İzmir'de televizyon fazla izleniyor sorusuna İzmirli olarak cevabımdır diyor. Bir, Halk TV Seçim öncesi olabilir mi? Olabilir değil mi?
Yani olabilir ama tabii bu araştırma hani belli bir dönemi değil, yani daha uzun bir vadede yapılmıştır diye tahmin ediyorum ama tabii yani şey değil, düşünülebilir, üstüne düşünülebilir.
Evet, sadece Halk TV'de değil SZC var biliyorsun bir de.
Tabii.
2. İzmirliler aile dizilerini seviyor. Yakışıklı olan güzel kız modeli olabilir mi? Bu da olabilir. Gerçi bu İzmir'e özel bir durum da olmayabilir.
Ha evet.
Değil mi? Aile dizileri.
Yani hani Türkiye'nin en çok yakışıklı erkek ve güzel kız dizileri İzmir'de izleniyor. Çok oturmadı kafama. Yani niye mesela Adana'da da izlenir bence, gayet de normal.
Üçüncüsü ise tam bir hani şey saptama, yani hani şehirli saptaması. Çünkü bunu bilmemiz mümkün değil. Çünkü şöyle diyor İsmail. Yapımcı, oyuncu, yönetmen, senarist, bunların çoğu diyor İzmirlidir. Ve diyor akrabaları ve çevreleri de bu dizileri izliyor olabilir. Yani bunları, bu dizileri yapan kişiler ya da dizileri derken televizyon işinde çalışanların çoğu İzmirli diyor. Olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Ne diyorsun?
Yani ikinci seçeneğe göre daha akla yatkın. Böyle bir popülasyon var mı? Olabilir. Oyuncuların çoğu oradan çıkıyordur. İzlenebilir. Yani en bana şu üçünden Halk TV gibi geldi. Yani muhalif bir şehir, hakikaten de öyle. İşte Halk TV çok izleniyor. O da belki televizyon izlemelerini arttırıyor. Ama yani birkaç sebebe daha sanki ihtiyacımız var gibi.
Evet, ihtiyacımız var gibi. Neyse, daha da araştırırız veya daha farklı görüşler de gelirse onları da seve seve bölümlerimizde konuşuruz. İsmail'e teşekkür ediyoruz. Pınar'ın, bu arada Pınar'ın konuk olduğu bölümde de çok sevmiş İsmail ve merakla ilkbahar şarkıları düellosunu bekliyormuş. Şimdi madem İzmirli, Belçika'da yaşayan doktor bir arkadaşımız, dinleyicimiz zahmet etmiş, bize uzun bir e-mail yazmış. menemen@menemenstudio.com'a göndermiş. Nasıl kırabiliriz İsmail'i? İlkbahar şarkıları duellosunu bekliyorsa o zaman biz de önümüzdeki bölümde bunu yapıyoruz. Uygun mudur Burçin'cim?
Tabii ki uygundur. Yani dinleyicimiz bize istikameti göstermiş. Bizim farklı bir yöne gitmemiz söz konusu olamaz. Olamaz.
Değil mi? O zaman beklenen bölüm, önümüzdeki bölüm geliyor.
Dur, şeyleri koyalım. İlkbahar şarkıları ama tabii içinde ilkbahar kelimesi falan geçmesi gerekmiyor. Bize ilkbaharı hissettirecek bir şey. Tabii şimdi ilkbahar herkese göre de farklı hissettirebilir kendini, değil mi?
Tabii ki. Tabii
yani
ki.
Böyle standart bir hissiyatı yok ilkbaharın diye düşünüyorum, bilmiyorum.
Tabii ki. Yani şimdi sen mesela, yani yanlış anlama lütfen.
Hadi söyle söyle.
Geçen duellomuzda diyeceğim. Kış duellomuzda söyle. Başlangıçta İşte parkta geçen bir şarkıyla başladın, işte şey Perfect Day ile başladın. Mesela evet. Perfect Day bana sorsan ilkbahar şarkısı derdim. Yani bu tamamen...
Nasıl ya? Perfect Day ilkbahar
tamamen
şarkısı?
Tamamen hissiyatla ilgili bir şey. Yani parkta oturdum, işte güzel bir gün geçirdim diye başlayan bir şarkı sana kışı hatırlatıyor. Bana ilkbaharı hatırlatırdı. Yani bu işte dediğim gibi biraz öznel bir şey Burçin.
Evet öyle, o yüzden de yani biraz karışık bir düello olacak. Mesela yaz daha bir köşeleri belli. Kış falan, bahar biraz farklı olabilir. Hatta sonbahar bile daha köşeleri belli. Ama olsun, yani düellodan kaçacak değiliz. Takımımıza da buradan takımlarımıza seslenelim. İlkbaharı hissettiren şarkı önerilerinizi hemen acilen, yani bunu dinlediniz pat diye yazmaya başlarsanız seviniriz. Kurallarımız belli değil mi? Kaç yani 60-70 bir dönem, 80-90 2000'ler. Doğru değil mi?
Aynen. 4 tane parça seçeceğiz. Bir tanesi ilk parça 60'lardan veya 70'lerden olabilir. Tıpkı geçen bölümde olduğu gibi. Yani geçen düelloda olduğu gibi, pardon. İkinci parçalar 80'lerden yarışacak. Üçüncü şarkılar 90'lardan ve dördüncü şarkılar, son şarkılar da 2000'lerle 2010'lar arasından. Yani 2000'ler derken bütün 2000'leri 2024'e kadar almıyoruz. Sadece 2000 ile 2010 arasını alıyoruz. Bunları karşılıklı masaya koyacağız. Ondan sonra da yarıştıracağız. Detayları zaten önümüzdeki bölümde açıklarız. Hani nasıl oy veriliyor, nerelere yazılıyor vesaire. Durum 2-1. İlk ikiyi sen kazanmıştın. Sonuncusunda kışta ben kazanmıştım. Bakalım ilkbaharda beraberliği sağlayabilirim veya yenilebilirim. Dediğim gibi hiç önemli değil. Her zaman söylüyorum. Burçin'e yenilmek de büyük bir ödüldür.
Ya yapbaşı, ben seni şu an görüyorum, dinleyicilerimiz görmüyor. O kadar hazır bir Özgür görüyorum ki yani kendini ilkbahar düellosuna hazırlamış. Yani kış uykusuna yatan bir şey, yatmış uykuya hazırlanmış hazır. Yani şu an başlayalım desek başlayacak yani. O kadar hazır bir profil var karşımda. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, hem de bir dinleyici mesajını da aktarmış olurum. Mert Özcan işte son bölümümüzü izlemiş, hikaye bölümünü ve başında düellodan bahsettiğimizi duyuyor. İlk bölümden beri dakika kaçırmadan dinleyen birisi olarak haddim olmadan ufak bir öneri ve istekte bulunmak istiyorum. Nasıl algılarsınız bilemiyorum diyor başımız üstüne ve diyor ki aslında benim de aklımdan geçen bir şeyi söylemiş, çok daha iyi dile getirmiş. Bu düellolar sadece şarkı olmak zorunda mı?
Oo.
Biraz daha farklı alanlara yönelmek nasıl olur? Mesela film, dizi, kitap, albüm, spor olayı, teknolojik bir olay. Mesela 70'ler, 80'ler, 90'lar gibi dönemler. Sabit olarak bu yılların en iyi yaz filmleri, kitapları, o dönemde yapılan icatlar, gelişmeler vesaire vesaire. Aynı düellolar yaz, sonbahar, kış gibi dönemlerde de tekrarlansa diyor. Uzun zamandır aklımdaydı, paylaşmak istedim. Ben de arada düşünüyordum. Mesela böyle şarkı değil işte, bir tanesi film olsun, bir tanesi işte yazdığı gibi belki işte bir teknolojik gelişme olsun gibi gibi, bunu çeşitlendirebilir miyiz diye böyle kafamda ara ara gelip gidiyordu. Şimdi Mert de bunu yazınca ben ortaya koyayım, şu an bunu tabii tartışmak durumda değiliz ama sen de bunu bir düşün. Bu düelloları çeşitlendirebilir miyiz? Bence çeşitlendirebiliriz.
Vallahi editör gibi güzel bir öneri yapmış. Çok Mert. İyi, evet. Teşekkür ederiz. Düşünelim ve hakikaten uygulayalım. Güzel olur tabii ki.
Tamam.
Ve Burçin'cim son olarak, tamam bunu artık koyduk masaya. Önüm işte sağ olsun İsmail sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz önümüzdeki bölüm. Ve son olarak bir başka geri dönüş. Burada bir iltimas söz konusu olacak. Kardeşimin geri dönüşünden bahsedeceğim Burçin.
Oo.
Evet, bir ara hatırlarsın birkaç bölüm üst üste sormuştuk. Kimdir dedik Türkiye'nin Taylor Swift'i, kimdir dedik Türkiye'nin Dua Lipa'sı, Miley Cyrus'ı diye sorduk da sorduk. Yani tabii şimdi insan böyle bir soruyla karşılaşınca ister istemez önce dış görüntüyle başlıyor değil mi? Yani diyoruz ki işte yani
doğru,
Aleyna doğru. Tilki diyoruz. Çünkü hani fiziksel olarak biraz benzerlik kurulabilir falan filan. Şimdi bu isimlere fiziksel olarak benzeyen kişileri kafada tarıyorsun. Hmm. Ama kardeşim dedi ki Özge, ya fiziksel olarak benzemese de duruş olarak Taylor Swift'e benzeyen isim aslında dedi Melike Şahin'dir dedi. Katılır mısın?
Ha. Duruş olarak katılabilirim, olabilir yani.
Çok çok emin değilsin galiba.
Hayır yani kesin hayır demiyorum çünkü işte şarkı sözleri, etkisi, birikimi vesaire, yani olabilir, olabilir dediğin gibi hani fiziksel olarak o şeyi kafandan atarsan, sarışın Taylor Swift ve esmer Melike Şahin, onu kafandan atarsan olabilir, düşünülebilir üstüne, evet.
Değil mi? Fena değil yani, kötü
değil. Yo, hayır kesinlikle kötü değil. Özge gayet güzel bir seçim yapmış. Özge bizi dinliyor mu? Her program
yani
dinliyor
mu? Yani bu soru herhalde tabii canım.
O zaman ben buradan selam yollayayım bari. Bazen senden selam yolluyorum. Gidiyor mu gitmiyor mu çok emin değilim. Bak Özge, ben bir 3 kere falan herhalde yollamışımdır. Özgür de tamam dedi ama hangi birini iletti bilmiyorum. Buradan yollamış olayım. Melike Şahin üzerine düşüneceğim. Bir de tabii Melike Şahin'i ben biliyorsun çok severim. O yüzden bu düşünme benim için zevkli bir süreç olacak.
Peki, peki Burçin.
Ya Özgür, bu kadar aslında güzel, neşeli şeyler konuştuktan sonra biraz içini karartayım mı ben? Karartayım. Uf,
neyle karartacağını çok merak ettim şimdi.
Ya en girmememiz gereken konuya gireceğim. Yani hiç böyle bulaşmamamız gereken bir konuya bulaşacağım. Ama şöyle söyleyeyim.
Tabu mu?
Ya tabu değil canım. O son derece genel bir konu da bizim hiç bulaşmamamız gereken bir konu. Çünkü ucu bucağı yok. Haklısı haksızı yok. Dinleyicilerimize de söyleyelim yani, bu bir hani konu özelinde bir şey değil. Bir hissiyat paylaşacağım sadece. Futbola gireceğim.
Oo tamam, okey.
Ama şöyle yani hani futbol şampiyon mu, bu şampiyon mu, biz şöyleyiz böyleyiz değil. Şimdi bir hissiyat paylaşacağım. Belki bu hissiyata bir dinleyicilerimiz de kendi görüşlerini paylaşırlarsa, ben bunu bir evham mı yapıyorum yoksa gerçekten böyle bir durum var mı? Biraz onu anlamak istiyorum. Biraz bu podcast'i kullanacağım aslında bu yüzden. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. çok Galatasaraylı arkadaşım, dostum var. Hep derler ya, herkes de öyle der ama gerçekten öyle. Çok iyi arkadaşlarım, yıllara dayanan. Şimdi bu Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki işte rekabet malum. Ama bu sene iş bambaşka bir boyuta geldi. Ve bu sportif açıdan aslında geldi ama kimse sportif açıdan konuşmuyor. İşte o bunu söyledi, bu bunu söyledi. O bunu dedi, bu bunu dedi. Siz şöylesiniz, siz FETÖ'cüsünüz, siz şikecisiniz. Siz şöyle... Havalarda uçuşuyor. Yani hiçbir sene olmayan bir sertlik, hiçbir sene olmayan bir doz. Bunu söylediğim zaman da hemen karşımdaki diyor ki ama sizin başkan şöyle diyor, bizimki hiçbir şey demiyor. Sonra bu diyor ki hayır ama diyor sizin başkan da şunu dedi. Anladım, böyle bir yani bitmeyecek ve haklının bulunamayacağı bir şeyin içerisindeyiz. Yani çok şey seneler, rekabeti yoğun seneler hatırlıyorum. Yani yaşımız buna yetiyor ama bu kadar sertleşilen bir dönemi hatırlamıyorum. Şimdi bir de bir şunu söylemek isterim. Şimdi bizim derbimizin kökeni yurt dışındaki bazı derbilere pek benzemiyor. Yani yurt dışında nedir derbilerde? İşte dini farklılıklar var mesela, değil mi? İşte sınıfsal farklılıklar var. O takım taraftarı ve öbür takım taraftarı. Onlar gerçekten bazen birbirlerine düşmanca da davranıyorlar. İşte bir takımdan ayrılmış zamanın birinde o gitmiş başka bir takım kurmuş. Öyle başlamış o derbi. İşte bir taraf polis, bir taraf asker yanlısı. Ya da işte bir taraf halkçı, bir taraf orducu, bir taraf kralcı, bir taraf cumhuriyetçi falan gibi çok keskin ayrımların olduğu derbi ve taraftar durumları var. Şimdi Galatasaray-Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Bizi en net ayıran şey bir deniz, yani anladın mı? Boğazın bir tarafı o, bir tarafı bu. Onun dışında hepimiz yani aynı masada oturan, aynı okullarda okuyup, aynı mahallelerde işte maçlar yapmış. En iyi dostlarımız işte Fenerli, Galatasaray, Galatasaraylı, Fenerli falan, böyle bir durum var. Ama ilk defa bu sene şunu gördüm Özgür. İnsanlar birbiriyle küstüler. Sert tartışmalar sonucunda geri dönüşsüz laflar söylenilen... Hem birebir tartışmalar, işte hep ben biraz dalgasını geçiyordum. Ne WhatsApp gruplarında neler oldu falan. Ve şunu çok net görüyorum. Bu seneki kadar bir ayrım olmadı. Ve bu sene ilk defa şunu hissettim. Artık biz de yani dinsel farklılığımız yok, sınıfsal şeyimiz yok. Ama zihinsel olarak farklı iki grup oldu Fenerbahçe ve Galatasaray. Yani sadece futbol konusunda farklı düşünen iki tane insandan bahsetmiyorum. Öyle bir yere geldi ki. Oradan çıktı hayata bakış açısı, adalete bakış açısı, vicdana bakış açısı. Hepsinin farklı olduğu iki prototip çıktı ortaya. Yani nihayet gerçekten bölündü. Bunu net olarak görüyorum. Yani çok böyle şey hesaplar, işte hani bu konularda çok düzgün şeyler yazan insanlar takip etmeye çalışıyorum. Çok böyle trollere bulaşmadan. Gerçekten bununla ilgili yazan insanları görüyorum. Yani işte 20 yıllık dostluğumla ilk defa bu sene işte kavga ettik ve galiba bir daha yani dostluğumuz sürmeyecek. Çünkü diyor o diyor hayata sadece kazanmak gözüyle bakıyor. Bak kim kime ne diyor söylemiyorum. Bu Fener Galatasaray demiyorum. O sadece diyor hayata kazanmak, başarı açısından bakıyor. Ama diyor ben diyor başka şey bakıyor. Şimdi ben böyle bir insanla aslında dost olmamam lazımmış diyor. Bu kadar keskin ayrımların yaşandığı çok enteresan bir şey var. Bir senedeyiz. İşin dediğim gibi sportif kısmına girmiyorum. Aslında oraya bakarsan efsane bir sezon yaşanıyor. Yani tarihte görülmemiş bir rekabet ama her iki tarafta kendilerinin son derece masum olduğuna ve karşı tarafın çok agresif olduğuna inanıyor ve bir süre sonra taraflar körleşiyorlar. Yani sen karşı tarafın dediklerine, o da senin dediklerine sağırlaşıyor ve körleşiyor. Dolayısıyla birbirini duymamaya başlıyorsun. Sadece saldırmaya başlıyorsun. Ve bunun çok geçici bir şey oldu. Yani bu niye şimdi bu, yani neden, ne oldu da konuşuyoruz bunu? Bunun geçici bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Yani gerçekten çok uzun zamandır belki olmayan bir şey oldu ve bu iki takım taraftarları arasında dinsel değil, sınıfsal değil ama zihinsel bir ayrım bu sene yaşandı. Bundan sonra da bunun çok böyle tahmin edilecek bir ya da kısa sürede tahmin edilebilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya memlekette tamir edilmesi gereken şeyler tek başına tamir edilebilecek gibi değil. Birleşik kaplar teorisi, yani her şey kötü gittiği için hani futbolun da bundan sonra her şeyden bağımsız müthiş bir iğmeyle düzeleceğini beklemiyorum. O yüzden de bu işin de düzeleceğini beklemiyorum. Ben ilk defa bu kadar ayrıldığını, insanların birbirlerinden belki ayrıldığını ve zihinsel olarak koptuğunu görüyorum. Buna da çok üzülüyorum. Çünkü ben hiçbir şekilde, yani mesela benim şeyim nedir desen, senin bakış açın nedir desen, ben kategorik olarak kendimi hiçbir şeye bağlı görmüyorum. Hiçbir insana, hiçbir kuruma, hiçbir düşünceye, yani ideolojiye böyle kategorik olarak bağlı görmüyorum. Tek bir kişiye kategorik olarak kendimi bağlı hissediyorum. O da Atatürk. Onun dışında işte şu ideoloji, işte şu kulüp, şu insan böyle bir şey görmüyorum. Ya benim için dostumla dostluğumdan daha önemli değil hiçbir takım. Tuttuğum takımda. Bu kadar ben hani çok o şeylerde bakış açım net olduğu için başkanların dedikleri üzerinden bir tartışma yapmak bana hiç şey gelmiyor. Yani anlamlı gelmiyor. Benim kendi özgün fikrim var her konuyla ilgili. Maçla da ilgili, pozisyonla da ilgili falan filan. Ama bunlar artık konuşulabilecek durumda değil ve en makul olan insanlarda bunu görüyorum ve çok farklı yerlerde bunu gözlemlediğim için bugün burada söyleme ihtiyacı duydum. Dediğim gibi bir dinleyicilerimiz de hani bunlarla biraz haşır neşir olanlar bu konuda fikirlerini söylerlerse mutlu olurum. Çünkü sosyal medyada dediğim gibi çok takip ettiğim, uzun süredir takip ettiğim bazı hesaplarda bu hissiyatla ilgili paylaşımları çok görmeye başladım. Üzüntü verici. O kadar.
Yani duygunu paylaştığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra da bu duyguya bir Burçin Acar sözüyle cevap vermek istiyorum. Burçin'cim, futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. yani hakikaten çok haklısın. Söylediğin her şeyde çok haklısın. Ve ben de çok şaşırıyorum. O kadar şaşırıyorum ki böyle koca koca adamların Twitter'da, pardon X'te yazdığı şeyler böyle hani... Hayatta belki her şeyi başarmışlar, en üst seviyelerde yönetici olmuşlar, büyük büyük şirketler kurmuşlar, milyon dolarları yönetmişler vesaire. Koca koca adamlar sadece kulüp futbol sebebiyle birbirine giriyorlar ve de bunu herkese açık bir platformda X'te yapıyorlar. Yani hakikaten anlaması çok çok zor. Ben de hiçbir şekilde yani arkadaşlarıma, dostlarıma, futbol için, spor için hiçbir zaman karşı durmadım. Futbolu izlemeyi çok seviyorum. Sporu izlemeyi çok seviyorum. Her dalını. Yani voleyboldan tut basketboluna, futbolundan tut olimpiyatları. Yani bütün dalları çok seviyorum. Ama hiçbir zaman da böyle hani körü körüne bir şeye bağlanmak ve bunu da hakikaten kutuplaşmaya çalışmak veya karşındakine ne bileyim bu konuda atışmak kadar anlamsız bir şey de görmedim. Ve hiçbir zaman da futbol için kavga etmedim. Eminim sen de yapmamışsındır. Çünkü biliyorum yani senin mesela en yakın arkadaşlarından bir tanesi Galatasaraylı. Hatta iyi bir Galatasaraylı. Cenk'ten söz ediyorum. Cenk'ten söz ediyorum.
Tabii.
Yani herhalde o ikinizin böyle bir kavgası bu sebeple hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır da.
Kavga değil ama şeye geldik ya. Yani gerçekten çok üst bir ateşli şeye geldik ve ben biraz da oralardan lan ne yapıyorsun dedim kendime. Yani ne yapıyorsun ya? Çünkü yani ben hatta takımımı seviyorum o değil biliyorsun. Yani hatta iyi bir Fenerbahçeli olduğumu söyleyebilirim. Takım işte bir sezon anons falan yaptım. Yani o kadar kulübün içinde zamanlar geçirdim ama rakibime saygım, onların tarihi. Yani bu başka türlü bakıyoruz işe ama bu seneki kadar bir şey gerçekten görmedim. Yani mesela biz bıraksaydık kendimizi şu anda hani onu konuştuğumuz için söylüyorum. Muhtemelen Cenk'le konuşmuyorduk yani hani akışına bıraksaydık iş oraya gidiyordu yani. İşte FETÖ'cüler, şikeciler, bölücüler falan yani eskiden de vardı ama atışma şeydi biraz espri hani siz şunu yaptınız biz bu. Şimdi artık senin bireysel karakterinle alakalı şeylere giriyor işte vicdani, adalete bakış açın, hayata bakış açın. Yani seni sorguluyor aslında takımını değil. İş oraya gelince de gerçekten zihinsel bir ayrım oluyor. Umarım bu zihinsel ayrım çok fiziksel ayrımlara dönmez.
Evet.
Yani iş... Umarım.
Yani ne bileyim hakikaten komedi bir yani iyi bir sezon dediğin gibi böyle hani hakikaten rekabeti hissettiren bir sezon ama bir yandan da komedilerle de dolu bir sezon. Yani şimdi detaylarına girmeyelim ama hakikaten anlamsız şeyler de oluyor. Bunların tabii ki sebebi insanlar yani işte konuyu yönetenler diyeceğim. Yani gülüp geçiyorsun bazılarına, bazılarına da kafanı takıyorsun, bazılarını düşünüyorsun ama işte... Futbol hiçbir zaman sadece futbol değil onu biliyoruz yani.
Doğru söylüyorsun. Dinleyicilerimizden gerçekten hani bu konuyla ilgilenenlerin bu ama bu tarafıyla yani şeye girmeyelim lütfen. Hani o iyi o bunu dedi bu bunu dedi zaten bundan kaçmaya çalışıyorum ben ama hani görüş olarak gerçekten bu görüşü paylaşıyor musunuz? Merak ettim.
Bu podcast'in çok sevdiği bir zaman dilimi olan 90'lara gitmek istiyorum Burçin'cim. 90'ların belki de dünyada en çok konuşulan, en acayip, kriminal olaylarından bir tanesi O.J. Simpson olayıydı. Hatırlarsın.
Tabii ki hatırlarım.
Ailesi O.J. Simpson'ın geçen hafta öldüğünü açıkladı. Ve 90'lara bizi götürdü tabii bu açıklama. Bir anda o olayları hatırladık. 76 yaşındaydı öldüğünde O.J. Simpson. Peki O.J. Simpson kimdi? Belki hatırlatmamız gerekir. O.J. Simpson ya da tam ismiyle Oriental James Simpson bir Amerikan futbol yıldızıydı aslında. Hatta şöyle diyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanının en ünlü oyuncularından bir tanesiydi. İlk ve orta isminden, yani Oriental James'ten yola çıkılarak ona kısaltma olarak O.J. deniyordu. O.J. aynı zamanda orange juice, yani portakal suyunun da kısaltmasıdır. Dolayısıyla portakal suyu deniyordu adama. Nasıl bu kadar tanındı? Amerikan futbol yıldızıydı ve aynı zamanda aktördü. Yani sporu bıraktıktan sonra bir takım işler yaptı. Televizyonda çıktı, işte reklamlarda oynadı, dizilerde oynadı, filmlerde yer aldı. Hatta bizi dinleyenler hatırlayacaktır. The Naked Gun, Çıplak Silah serisinden hatırlayabiliriz onu. O komedi serisinde oynadı. Amerikan halkının çok sevdiği bir adamdı. Emekli olduktan sonra da sevilmeye devam etti. İşte dediğim gibi bu işleri sebebiyle, işte reklam yıldızlığı, televizyonda yorumculuk vesaire. Ve yani takip edilen bir kişi oldu. Takip edilmeye devam etti. Çeşitli markalar için çalıştı, çeşitli markaların elçiliğini yaptı, sözcülüğünü yaptı. Ama bütün dünyanın onu tanıması farklı bir konuyla oldu. Dediğim gibi Amerika'da popülerdi ama bütün dünyada onu bütün dünya bir şekilde onu tanıdı ve bu olay bir cinayetti. Şöyle, eski karısı ve onun yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddia edildi ve yargılandı ve bu mahkeme sonucunda mahkemeden beraat etti. 90'ların televizyonda belki de en çok izlenen canlı olaylarından bir tanesi O.J. Simpson'ın polise teslim olacağı gün arabasıyla kaçışıydı. Bu sahne çok çarpıcı bir sahneydi. Canlı olarak televizyonlarda yayınlandı. Yani herkes böyle bir film izler gibi, bir dizi izler gibi O.J.'in kaçışını izledi. Beyaz bir arabası vardı. Beyaz aracının içindeydi. Peşinde polisler, polis arabaları. Yani dediğim gibi filmlerdeki sahneleri aratmayan bir kovalamaca. Milyonlarca kişi canlı canlı bu kovalamacayı izledi. Tabii ki yakalandı sonunda. Mahkemeye çıkarıldı. Davası da televizyonlarda canlı yayınlandı 1995'te ve bu davalar da işte milyonlarca kişi tarafından izlendi. İddia şuydu, işte eski karısını kıskanıyor ve bu yüzden de onu ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Cinayet sırasında ellerinde bir siyah bir eldiven olduğu da konuşuldu, iddia edildi ve O.J. Simpson orada kendini savundu, onu çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki bu eldivenler bir kere benim elime uymuyor dedi. Bu konu, işte bu eldiven meselesi mahkemede konuşulan konular arasındaydı. Bu arada ilginç bir başka not, O.J. Simpson'ı savunan avukat kimdi? Arkadaşıydı, Robert George Kardashian. Ve yani bu ismin tabii şimdi ilk eşini ve çocuklarını sayarsam tabii onlar daha çok tanınıyor şu anda. Özellikle de ikinci kızı çok tanınıyor. Kim Kardashian'dan bahsediyorum. Amerika'nın en meşhur magazin ailelerinden bir tanesi oldular. Karısı, ilk karısı ya da ilk eşi diyeyim. Kris Kardashian sonradan işte olimpik sporcu Bruce Jenner'la evlendi. Onların kızları da çok meşhur oldu vesaire vesaire. Bu hikayeleri Keeping Up With Kardashian dizisini izleyenler çok iyi biliyorlardır. Reality show'larıyla en meşhur ailelerden bir tanesi oldular Amerika'da. Savunma tarafı şunu iddia etti. Yani Rob Kardashian'ın liderliğini yaptığı avukat grubu diyeyim. Şunu iddia ettiler. O.J. Simpson'ın polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü söylediler. Dediler ki ırkçılık var bu konuda. Gerekçe olarak da ırkçılığı gösterdiler. Konu tabii ırkçılık olunca bir anda büyüdü. Amerika'yı bile aştı. Sonunda O.J. Simpson bu cinayet davasından beraat etti. Ama ilginç, yıllar sonra 2008'de hapse girdi. Yani 95'teki bu mahkemeden beraat eden O.J. Simpson 13 yıl sonra hapse girdi. Robert Kardashian 2003'te bu arada hayatını kaybetmişti. Belki de hayatta olsaydı yine o savunurdu O.J. Simpson'ı. Çünkü yakın arkadaşlardı. Ve belki de hapse girmesine engel olabilirdi. Tabii bunu bilemeyiz ama böyle bir olasılık da zamanında konuşulmuştu. Neyse 2008'de dedim hapse girdi. Las Vegas'ta silahlı soygun ve adam kaçırmak suçlamalarıyla yargılandı ve suçlu bulundu. Hapse atıldı. 9 yıl hapiste kaldı. 2017'de hapisten çıktı. 7 yıl sonra da işte 2024'te geçtiğimiz hafta hayatı sona erdi. O.J. Simpson davası çok takip edildi dedim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 100 yılın davası deniyordu o dönem. Öyle etiketlenmişti bir ara. Ve bu davanın da bir dizisi yapıldı. Bilmiyorum izleyenler vardır kesin aramızda. Ben izledim. Konuya ilgi duyanlar izlemişlerdir diye düşünüyorum. 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. FX kanalında yayınlanmıştı. Mini dizi formatındaydı. American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson. Çok iyi de bir kadrosu vardı. Hemen ondan bahsedip konuyu bitiriyorum. O.J. Simpson'ı Cuba Gooding Jr. oynadı. Robert Kardashian rolünde de Friends dizisinden çok tanınan bilinen Ross'un oynayan David Schwimmer oynadı Robert Kardashian rolünde. Hatta David Schwimmer galiba bu rolüyle Emmy ödülüne de aday gösterilmişti. Kazanamamıştı diye hatırlıyorum. Belki de hani Friends'den sonra en akılda kalacak işiydi David Schwimmer'ın. John Travolta da vardı hatta dizide. O avukat ekibindeydi. O.J.'yi savunan avukat ekibindeydi. Onun canlandırdığı kişi de. Yani 90'ların en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi. Yani gerçekten çok böyle nasıl diyeyim, televizyonlarda yayınlanan kaçış sahnesiyle, işte mahkemelerle, konularla, ırkçılık, yok eldiven vesaire vesaire. Ve bu olayın baş kahramanı hayatını kaybedince hatırlayalım diye düşündüm. 1995'te ben üniversitedeydim. Radyoculuk günlerime de denk geliyor aynı zamanda. Radyoda da çok bahsetmiştik bu konudan. O yüzden böyle bir geri gittim geldim.
İyi yaptım. Benim izlediğim bir diziydi. Çok da iyi ele almışlardı. O eldiven olayı işte. Zaten galiba o eldiven olayından hani beraatini en çok sağlayan şeylerden bir tanesi o meşhur eldiveni işte eline olmaması olayıydı diye hatırlıyorum. Çok enteresan bir şey ya. Ya galiba kamuoyu vicdanında hemen herkes O.J. Simpson'ın bu cinayeti işlediğine inanıyor diye düşünüyorum. Yani çünkü tersine inanmak çok daha zor o kanıtlar, delillere bakınca. Sen anlatınca böyle gözümün önünden geçti o beyaz araba, beyaz arabanın takip edilişi, O.J. Simpson sürekli böyle basında yer alan şey, davalarla ilgili haberler. Gerçekten çok ilginç. Ben de ölüm haberini okuduğumda hepsi böyle bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Ama izlemeyen için bence çok iyi bir de buna bak tavsiyesi. Çok iyi bir mini diziydi. Hatta ödüller falan aldı diye hatırlıyorum. Çok tavsiye ederim. Böyle hele de mahkeme dizileri falan sevenler varsa.
Sevenler için evet.
Özgür, şöyle yapalım mı şimdi? Benim elimde aslında biraz önceki dizi de bir tavsiye ama tavsiyede bulunabileceğim, bir de buna bak önerisinde bulunabileceğim birkaç çeşit haber var. Bunları istersen karşılıklı konuşalım. Dizilerden bahsetmişken bundan bir devam etmek isterim, bir öneride bulunmak isterim. Üç cisim problemi, aslında bundan bahsediyorduk, hatta diziyi bir bitirelim konuşuruz diyorduk. Üç cisim problemi, Three Body Problem, Netflix'in hatta bugün verdiği küresel çapta halen en çok izlenen dizisi. Büyük ilgi gördü, bir bilim kurgu dizisi, bir romandan uyarlandı, bir Çinli yazarın romanından uyarlandı ve de genel olarak hani uyarlamayı beğenenlerin sayısının fazla olduğunu görüyorum. Bununla ilgili, yani bu dizide anlatılanlarla ilgili bilimsel bir bakış açısı dinlemek isteyenlere de bir içerik tavsiye etmek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim, eğer diziyi izlemediyseniz bu içerik bir spoiler şeyi etkisi yapar. Ama sonuçta aşağı yukarı hani bahsedilen konuya hakimseniz de izlemeden de bunu izlemek, izlediğiniz bazı sahneler ve bazı olaylar hakkında kafa karışıklığına girmemenize de sebep olabilir. Geçtiğimiz haftaydı galiba Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim kanalında Profesör Doktor Erkan Özcan'la beraber üç cisim problemini konuştukları bir içerik var. Onu çok şiddetli tavsiye edebilirim. Erkan Özcan benim çok takip ettiğim isimlerden biri. Hem romanı biliyor. İşte romanın uyarlandığında nelerin aslında geçtiği, nelerin tam olarak aktarılamadığı, hangi yerlerde içine sindiği, hangi yerlerde içine sinmediği son derece güzel bir şekilde anlatıyor. Diziyi seyredenlerin de seyretmeyenlerin de kendilerine göre makul zamanlarda bu içeriği izlemelerini tavsiye ederim. Ben izledikten sonra izledim. Çok da iyi geldi. Bir de buna bir ekleme yapayım. Aynı diziyle ilgili bir de Yılmaz Özdil'in, ne alakası var demeyin, Yılmaz Özdil'in Türkiye'nin 3 cisim problemi diye bir videosu var. Her gün video paylaşıyor Yılmaz Özdil. Orada da bu dizinin farklı bir bölümüne bir bakış açısı var. Yani dizinin bilim kurgu tarafıyla değil, şimdi söylemeyeyim spoiler olmasın diye, dizideki sahnelerden ve durumlardan biriyle ilgili aslında eleştirel bir bakış açısı var. Yani ben diziyle alakalı merak edenlerin bu iki videoyu da, hem Yılmaz Özdil hem de Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim kanalındaki videoları izlemelerini tavsiye ederim. Enteresan görüşler var.
Kaydımızın bu bölümü üst üste bir de buna bak önerileriyle geçecek. Güzel olacak aslında. Ben bu bölümde öncelikle bir de buna bak önerisini Osman'dan, bizi dinleyen Osman'dan getirmek istiyorum. Çünkü Menemen Podcast'i Norveç'ten dinliyormuş Osman. Çok güzel iltifatlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Dayanamıyorum, bu iltifatlardan birazını okuyacağım. Birbirimize iltifat etmeliyiz demiştik. Yani bir ara kendimizi övüyorduk biliyorsun.
Evet.
Popüler kültüre dair derinlemesine analizleriniz, konu seçimleriniz ve konuklarınızın çeşitliliği gerçekten takdire şayan. Her bölümde konulara hakimiyetiniz ve tutkunuz dinleyici olarak bizlere hem bilgi veriyor hem de ilham kaynağı oluyor. Osman'cığım biz dinleyenlerden ilham ve fikirler alıyoruz. O kadar güzel şeyler geliyor ki kayıtsız kalamıyoruz. Bölümlerimize taşıyoruz. Yine öyle bir durum olacak çünkü Osman'ın bir önerisi var. Bunları yazdıktan sonra, bu güzel sözleri yazdıktan sonra bir de öneri koymuş ortaya. Bu öneri o kadar iyi ki bu bölümün bir de buna baklarından bir tanesi olmalı. Önceki bölümde Nirvana'dan bahsetmiştin. Kurt Cobain hakkında paylaştığımız bilgilere tamamlayıcı bir de buna bak önerisi. Diyor ki BBC 6 radyosu geçen hafta Courtney Love ile ilgili 8 bölümlük harika bir program yayınlamış. Courtney Love bu programda hayatını, kariyerini etkileyen sanatçıları şarkılarıyla örneklendirmiş, o öyle sunmuş. Telif hakları nedeniyle sadece İngiltere'de olanlara açık bir yayın anladığım kadarıyla, ama diyor ki herhangi bir VPN bağlantısıyla BBC Sounds uygulamasını rahatça başka ülkelerden de dinleyebilirsiniz. Kendisi de zaten Norveç'te, dolayısıyla oradan dinlemiş. Her bölümün farklı bir track listi varmış ve gerçekten çok enteresan olduğunu yazmış Osman. Tavsiye ediyor. İlk 4 bölümün de linkini paylaşmış. Onu da biz paylaşırız bölüm tanıtımımızın altında. Çok teşekkür ediyoruz Osman'a ve onun önerisi için bir de buna bak diyoruz.
Bu arada ben zaten geçen şeyden sonra, işte Kurt Cobain'den bahsettikten sonra, aslında burada BBC Radio 6 ya da işte Radio 6 benim en sevdiğim radyoların başında gelir. Öyle söyleyeyim yani. Benim top radyomdur. O yüzden bu podcast'ten haberim var. Hatta bununla ilgili biraz araştırma yaparken The Standard'a verdiği bir röportaja rastladım Courtney Love'ın. Bu podcast'le ilgili biraz onu tanıtmak için orada. Ve üf, yani vermiş veriştirmiş. Taylor mesela, şimdi 3 kişiden bahsediyor. Taylor Swift'ten bahsediyor. Madonna'dan ve Lana Del Rey'den. Diyor ki Taylor ya çok önemli değil diyor. Ya tamam diyor, kızlar için güvenli bir alan olabilir ama yani herkes şu andaki Madonna diyor ama bence sanatçı olarak hiç ilgi çekici değil diyor. Dönüyor sonra Lana Del Rey'e, bıktım ya Lana Del Rey diyor, yani artık sizi dinlemeyi de bıraktım diyor. Bence diyor 7 sene ara versin diyor. Ya tamam, Madonna'ya geliyor, tamam diyor, harika bir iş kadını ama bir sanatçı ve müzisyen olarak zayıf. Bunu hepimiz biliyoruz, biliyoruz diyor. Yani anladın mı, vermiş veriştirmiş. Tabii bunun içerisinde hani podcast'in biraz belki reklamını yapmakla da alakalı bir motivasyon olabilir ama... Yani tabii şimdi sen Taylor Swift'e, Madonna'ya, Lana Del Rey'e, yani üçüne birden laf atıyorsan bunun da haber olacağını bilirsin.
Tabii ki.
İnşallah tabii. Da böyledir diyelim. Yoksa çünkü çok böyle şeyi kaçmış, ayarı kaçmış şeyler gibi geldi bana ama evet, podcast enteresan podcast.
Ya maalesef bu polemikler çok iş yapıyor ya. Yani ben bunu sevmiyorum. Yani böyle mesela buradan birine laf atsak mesela... Yani konuşuluruz yani bu ve bu kötü bir şey. Yani böyle meşhur olmaya çalışmak veya böyle gündeme gelmeye çalışmak biraz bana ne bileyim şeytanca geliyor. Neyse. Devam ediyorum. 43. İstanbul Film Festivali bu kaydı yaptığımız gün itibariyle başladı. 132 tane uzun metraj film var. 12 tane de kısa film var. Yani program şey, yani böyle zengin, çok müthiş. 12 gün sürecek. Film gösterimleri tabii ki, yani film festivalinde film gösterimleri var ama onun dışında başka etkinlikler de var. Yani birçok söyleşi var vesaire vesaire. Açılış filmi de ilginç. Yani Richard Linklater'ın filmi, aksiyon komedi türünde yeni filmi var. Hitman. Güzel bir filme benziyor. İzlemedim ama merak ettiğim filmlerden bir tanesi. Yarışmalar da var tabii ki her sene olduğu gibi. Uluslararası yarışma var, ulusal yarışma var, genç ustalar yarışması, farklı bölümler var, farklı bölümlerde farklı türde işler var. Çok değerli bir festival gerçekten. Hep bahsediyoruz. Yani her zaman da bahsetmeye devam edeceğiz. İKSV'ye teşekkür edelim. Ve tabii ki festivale maddi katkı yapan ve bu festivalin olmasını sağlayan işte şirketlere, markalara da teşekkür edelim. Film.iksv.org çok böyle basit, kısa bir internet sitesi. Bu adresten de detaylara ulaşabilirsiniz. Hani hangi sinemalarda hangi filmler oynayacak vesaire. Tabii ki meraklıları şu anda zaten biletleri ceplerindedir. Ama siz de ilginç işler izlemek isterseniz mutlaka bir de buna bak diyoruz.
O zaman bir festival haberi de ben veriyorum, bir de buna bak diyorum. Hazır mısın?
Hazırım.
Coachella. Herkes geçen hafta Coachella'ydı biliyorsun.
Evet, evet.
Giden gitmeyen herkes Coachella'ydı. Şimdi tabii YouTube'dan yayınlanıyor. Bu aslında çok büyük bir fırsat yani. Bir tarafıyla acayip konforlu yani. Ekran karşında YouTube'a giriyorsun. Bu arada çok basit. Coachella yazın. Coachella'nın resmi YouTube hesabına girin. Sayfa karşında çıkacak. 6 tane sahne yani 6 tane kanal. Tıklıyorsun, bakıyorsun, aa burada Lana Del Rey var diyorsun, onu seyrediyorsun. Gidiyorsun öbür tarafa, aa burada diyorsun işte J Balvin var falan. Aralarda bir sonraki gelecek sanatçı falan. Ya son derece konforlu bir durum. O yüzden de gerçekten de böyle seyrettiriyor. Ben çok saatimi geçirdim geçen hafta. İşte Lana Del Rey, Billie Eilish düeti çok iyiydi. Grimes'ın acayip teknik sorunları çıktı. Blur'da mesela şeye çok şaşırdım. Yani... İşte Girls and Boys, Song 2 falan acayip şeyler. Seyirci böyle şey yani, anladın mı? Hani story çekmeye gelmiş seyirci kafasında. Hatta bir yerinde şey dedi. Yani bakın biz yani bu işte eşlik etmelerini istedi. Kalabalık çok da işe yapmadı. Daha iyisini yapabilirsiniz dedi. Hala çok böyle randımanlı gitmedi. Bakın dedi, bizi bir daha asla göremeyebilirsiniz dedi. O yüzden şarkıyı söyleseniz iyi olur. Dediğimi anlıyorsunuz falan gibi öyle bir esprili bir laf soktu. Ama genel olarak ben seyirciden çok memnun olmadığını hissettim biliyorum. Ben de memnun değildim o seyirciden. Ya keşke ben görseydim, orada olsaydım. Gibi yani çok aslında tabii sıkı bir line-up var. Hemen her türlü alakalı No Doubt'ı izledik tekrar.
Aa doğru, evet.
İkinci hafta geliyor. Yani önümüzdeki hafta da Coachella devam edecek. Aynı line-up tekrar sahneye çıkacak. Yani kaçıranlar için, dahil olmak isteyenler için çok basit yöntem dediğim gibi YouTube. Orada Coachella yazarsanız zaten resmi kanala giriyorsunuz. İstediğiniz sahnede de istediğiniz konseri bedava seyredebiliyorsunuz.
Bu arada yani yaza doğru hani kapanış bölümlerimizde genelde yaz önerileri yapıyoruz ya. Yaz boyunca Türkiye'de veya İstanbul'da daha ağırlıklı olacak konserlerden de bahsedersen süper olur. Geçtiğimiz sezonun sonunda yapmıştın bunu.
Evet, evet.
Çok güzeldi. Hakikaten işte şu konserler olacak bu yaz diye böyle bir liste vermiştin. Nefisti o liste. O istek olsun benden sana. Bir de geçtiğimiz iki hafta önce bir İngiliz arkadaşlarla konuştum. Glastonbury'yi bekliyorlar. Biletlerini almışlar diyorlar.
Evet, almışlar
evet,
mı?
Biletlerini almışlar. Diyorlar ki gün sayıyoruz işte kamp bilmem ne işte izin almışlar işten. Hangi gün perşembeden gideceğiz işte kurulacağız işte şu konserler bu konserler. Dedim peki bizim için de eğlenin.
Ya Glastonbury çok zor be abi. Nasıl al yani, mesela Türkiye'den falan girip bilet almak çok zor. Bilmiyorum, belki hani yurt dışında olmanın o sisteme girişte daha bir artısı mı oluyor bilmiyorum ama yani zaten 2 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada bitiyor biletler. Anlamıyorum yani.
Ya neyse ne, senin gibi bir müzik adamı Glastonbury'yi görmeli bu için.
Ya tabii ki görmeli, ben de istiyorum ama yani ne yapayım bilmiyorum işte, gidip ikinci el bilet falan o işlere de girmek biraz can sıkıcı oluyor. Neyse ya, bir ara yaparız biz, asıl artık Türkiye'de görmeliyiz bu festivalleri.
Tabii ki, tabii ki. Çok net, çok net.
Yani biz neler gördük, neler yaşadık. Artık bak iklim de değişiyor. İlkbahar havası geldi, yaz havası geldi. Ben bu havaların biraz o şeyleri getirmesini çok diliyorum. Çünkü yani neredeyse bir kuşak adam gibi bir festivale katılamadan büyüdü. Yani en azından nereden başlasak kârdır. Güzel festivallerin olmasını umut ettiğim bir yaza girerken senin dediğin şeyi de yapacağım tam yaz öncesinde. Hem konserler hem de şarkılarla bol bol önerilerimizi yapacağız. Hazırız yani, yaza hazırız.
Kesin kesin, evet, süper, harika. Önümüzdeki bölümde ilkbahar şarkıları düellomuzla karşınızda olacağız. Bu bölümü kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.